gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte bugün yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 21 Mart, hem gece ve gündüzün eşit olduğu hem de Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz. Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılandığı bir gün. Biz de bu güzel günde Nevruz'un kültürümüzdeki yeri üzerine değerlendirmeleri Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocamızdan öğreneceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümümüzde Göç Yolları köşemizde değerli hocamız bizlerle birlikte olacak. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız da bugün dünyada ve özellikle Avrupa'da artan Türk ve İslam fobisi üzerine söyleşeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Sana kırkı kalasından salam olsun.
Semerkant'tan Buhara'dan, Timur Babür Baykara'dan, Kosova'dan Ankara'dan selam olsun. Kardeş Bosna Sancağı'ndan selam olsun.
Kolpamış'tan, Ermanas'tan, Körulu kurt olsun yazdan, yeniden yazılsın destan selam.
Ya
Nevruz'un kutlu olsun Türk dünyası şarkısıyla selamladık, selam olsun dedi bu güzel türküde. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün Nevruz'u konuşacağız. Özellikle kültürümüzdeki yeri üzerine değerlendirmelerinizi rica edeceğiz. Nevruz, evet, yeni gün olarak hep duyuyoruz, biliyoruz ama tabii anlamı çok büyük. Nevruz nedir? Anlamı nedir? Geçmişten günümüze nasıl gelmiştir? Bu konuyla başlayalım dilerseniz.
Belki ben de ulusumuzun bu ulu gününü, yeni gününü, Nevruz'unu kutlayarak başlamalıyım. Tabii Nevruz Kuzey Yarıkürede Ekvatorla dönence arasındaki hemen hemen bütün toplulukların hayatında önemli bir yere sahip. Çünkü geceyle gündüz eşitleniyor. Bu yeni modern bir bilgi değil. İnsanlığın çok eski çağlarından beri bu tarihte geceyle gündüzün eşitlendiği biliniyordu. Hayvancılıkla uğraşan topluluklar açısından kışın bittiği, yaylalara göçün başladığı bir dönem. Onun için son derece önemli. Kuzuların büyümüş olması lazım, yürüyecek çağa gelmiş olması lazım, ön hazırlıkların tamamlanması lazım. Dolayısıyla bizim gibi göçer evli ya da hayvancılıkla uğraşan toplulukların hayatında son derece önemli bir yere sahip. Diğer hayat tarzı olan ziraat ya da tarımcılıkla uğraşanlar açısından son derece önemli bir yere sahip. Çünkü ekim yapılabilmesi için toprağın tav tutması lazım. Ne çok sulu olacak tohumu çürütecek, ne çok kuru olacak toprağı işte tohumu kurutacak. Tavda oldu mu olmadı mı bunu bakmak, anlamak açısından bugünler önemli. Kısaca geçmiş çağlarda Kuzey Yarıkürede Ekvatorla dönence arasında yaşayan bütün toplulukların hayatında önemli. Hem geçimleri bakımından hem de geceyle gündüzün eşitlenmesi bakımından. Kış bitmiş, yeni bir yıl başlayacak, yeni bir mevsim başlayacak. Yaz ayları başlayacak. Dolayısıyla yılbaşı olarak seçilmiş. Şimdi biz halk kültürünü ya da folkloru eski bir folklorcunun şöyle güzel bir formülasyonu var. Bazen eski şişelerde yeni içecektir. Bazen de yeni şişelerde eski içecektir.
Ne güzel bir
tanımlama. Dolayısıyla bu 21 Mart geceyle gündüzün eşitlendiği hayat tarzları açısından bu kadar önem taşıyan bir gün her kültürde farklı farklı anlamlar yüklenmiştir ona ve zaman içerisinde yüklenmeye devam edilmiştir. Mesela biz Türklerin hayatında yüklenmiş olan en eski anlam 17. yüzyılda Hive Hanlığı yapan Ebul Gazi Bahadır Han güzel bir kitap yazmış Türklerin Soykütüğü diye. Orada kaydetmiş bunları. Ergenekon'u anlatır ve Ergenekon'dan bir pir demircinin marifetiyle, eliyle çıkışımızı anlattıktan sonra Türkler o günü unutmadılar, kaydettiler ve o günlerde kağanlar, hanlar, beyler örs üzerinde demir dövdüler o günün anısını, Ergenekon'un hatırasını yaşattılar diye kaydeder. Bu Türk kültür tarihinde Nevruz'a yüklenen en eski anlamdır. Ama daha sonra bildiğiniz gibi biz İslamiyet'i kabul edeceğiz ve Nevruz'a, yeni güne, yılbaşına yeni anlamlar yüklemeye devam edeceğiz. İşte bunlar Hazreti Havva ile Adem'in buluşması, Hazreti Ali'nin doğum günü, Hazreti Fatma ile evlenmesi yahut Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yararak karşıdan karşıya geçmesi gibi İslami dönemde de pek çok İslami anlamlar yükledik, referans noktaları yaptık ve müthiş törenlerle de bunu kutladık. Padişahımızdan dağ başındaki en küçük, ne bileyim, en fukara oduncu kulübesine varıncaya kadar devletimizin her yerinde kutlandı. Dolayısıyla bu bizim milletimizin tarih içinde yüklediği anlamlar bunlar ama buna yeni anlamlar da yükleniyor zaman içerisinde. Mesela Demirdağ eridikten sonra biz çıktık ama demir perde parçalandıktan sonra da Sovyetler Birliği'nden bir yığın orada yıllarca baskı altındaki kardeşlerimiz çıktı, bağımsız oldu. Özbekistan bağımsız oldu, Kazakistan bağımsız oldu, Türkmenistan bağımsız oldu, Azerbaycan bağımsız oldu. Efendim Kırgızistan bağımsız oldu. 5 tane yeni Türk Cumhuriyeti çıktı, bağımsız oldular. Ama hala bağımsız olmayan 30-40 tane farklı Türk topluluğu var. Kimisinin tüzel kişilikleri, muhtar cumhuriyetleri var. Kimisinin hiçbir hakkı yok ve çok ciddi baskılar altında. Dolayısıyla İki Avrupa büyüklüğünde 20 milyon kilometrekareye yayılmış 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz biz, Türk dünyası dediğimiz. Bu Türklerin, Türk boylarının birbirlerini tanıdıkları, bildikleri, kardeşliklerini anladıkları, tazeledikleri bir anlam yüklemeliyiz ona. Türk Hürriyet ve Kardeşlik Günü yahut Türk Özgürlük ve Kardeşlik Günü diyebiliriz. Bu yeni anlamlardan birisi olabilir. Bağımsız olan diğer Türk Cumhuriyetleri bugünü 2 günlük, bazısı 3 günlük, bazısı 1 günlük resmi tatiller ilan ettiler. Bizim devletimizin yetkililerinin de belki ilk fırsatta yapmaları gereken işlerden birisi bu. Ya 1 gün ya da 2-3 günlük bir bayram tatiline, resmi bayram tatiline dönüştürmeliyiz. Çünkü Türk dünyasının diğer kesimlerinde çok muazzam, büyük şölenlerle kutlanılıyor. Bütün devlet daireleri halka yemekler sunuyorlar, ikramlarda bulunuyorlar, eğlenceler tertipliyorlar ve devlet yetkilileri de o devlet görevlilerinin çalışmalarını kontrol ediyorlar. Yani halk ve devlet yöneticilerinin kaynaştığı, birleştiği bir gün Türk dünyasında kutlanışıyla. Bu yeni anlamıyla Türk dünyası özgürlük ve kardeşlik günü olarak kutlanırsa, özgürlüğünü kaybetmiş, kültürel sıkıntılarla karşı karşıya kalan diğer 30-40 tane Türk dünyasındaki toplulukların da dertleriyle dertlenebiliriz. Onlarla daha yakından ilgilenebiliriz. Birliğimizi ve kardeşliğimizi de pekiştirebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, güzel bir paylaşım günü sizin de ifade ettiğiniz
bu
gibi.
Bu hem güncellenmesini sağlar Nevruz'un, hem de bu büyük dünyanın birbiriyle yakınlaşmasını ve kardeşleşmesini sağlar. Bundan başka biz ırkçılıktan çok çeken bir milletiz. Irkçılık yapmayı beceremeyen, ırkçılık yapmayan, ırkçılık yapmayı da istemeyen bir milletiz. Ama tarih boyunca ırkçılıktan çok çekmiş bir milletiz biz. 1821'de mesela Yunanlılar Mora'yı ele geçirince biz Türkleri ve diğer Müslümanları katlettiler. Hatta bizden geriye kalan kedi ve köpekleri de yakarak yok ettiler. Bu ırkçılık değil de nedir? Dolayısıyla bunun gibi pek çok başımıza gelen felaketi unutuyoruz. Ve bunlarla ilgili ne bir anıt dikiyoruz sağa sola, ne de küçük bir plaket koyuyoruz hatırlayalım diye. Ama Nevruz'a yükleyeceğimiz yeni güncel anlamlardan birisi de ırkçılıkla mücadele günü olursa, milletimiz kendisine karşı gösterilen ırkçılıkların hiç olmazsa farkına varır, onlarla ilgili bir takım bilgiler ve tavırlar geliştirir diye düşünüyorum. Bu da mutlaka Nevruz'a yüklenmesi gereken yeni ve güncel anlamlardan biridir diye düşünüyorum.
Değerli hocam, her ulus kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştiriyor Nevruz'u. Türkiye'de bu semboller neler? Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde nasıl ifade ediliyor?
Şimdi bayramlar topluluk hayatından köklerini alıyorlar ve çoklu perspektiflere sahipler. Bu anlamda bayramlar bir nevi kağıt oyunundaki kartların yeniden karılıp dağıtılması gibi bir yıl boyunca toplumsal hayatta, ilişkilerde meydana gelen üzülmeler, kırılmalar, dargınlıklar, kırgınlıklar, bunların giderildiği, bu kırışıklıkların adeta ütülenerek ortadan kaldırıldığı günlerdir. Dolayısıyla bizim bütün bayramlarımızda olduğu gibi Nevruz'da da özellikle küslerin barışması, dargınlıkların kalkması esastır. Esas olan ve budur. Buna vurgu yapılır ve buna bağlı olarak da küçüklerin büyükleri ziyaretleri, bayram ziyaretleri önemli bir yer tutar. Hal böyle olunca ister istemez bayramla ilgili özel yemekler, özellikle Azerbaycan'da semeni ve onun etrafındaki hazırlananlardır, benzeri meyvelerden oluşan tabaklar, baklavaya kadar giden yemekler, çörekler, börekler, Türk dünyasında bayram koco denen sadece Nevruz için yapılan özel aşlar, yemekler yer alır ve bunlar gelenlere devamlı ikram edilir. Yani toy bayram deyince yemek olmazsa olmazıdır, içmek olmazsa olmazıdır. Bu geziler bir araya getirir insanları. Bunlar geleneksel olanlar. Tabii ki bunun da bayram temizliği var, hazırlığı var. Onlar var, Türkiye'de var. Biraz da mevsime ve bulunan coğrafyaya göre değişebilir. Ben Ege'liyim, Kuzey Ege'de Nevruz demeyiz biz mesela, Mart 9'u deriz. Mart 9'u. Mart 9'unda benim ailem Mübadil, Midilli'den Türkiye'ye geldiler. Mart 9'unda Ayvacık'ın tam karşısında Midilli'nin büyük bir dağı vardır. At yelesine benzediği için Yele Dağı deriz. O Yele Dağı'nın zirvesine çıkılırmış. Orada İskender Baba adlı büyük bir yatır, evliya türbesi var imiş. Ve orada Ayazma denilen bir suyun da yanında kadınlar, kızlar, çoluk, çocuk yemekler yiyerek, oyunlar oynayarak yahut mantufar denilen maniler çekerek onlarla eğlenirlerdi. Tabii hepsinin ötesinde ateş, ateşten atlama olmazsa olmazdı.
Hocam tam o ateş noktasında küçük bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Baharın güzüyam, güzüyam. Köyleri kırmızıyam, kırmızıyam. Ben baharın güzüyam, güzüyam. Köyleri kırmızıyam, kırmızıyam. Uçmaga yok kanadım, kızıl lale kanadım. Çölü düzü bezerem, her derele gezerem. Gezerem, gezerem. Uçmaga yok kanadım, kızıl lale kanadım. Çölü düzü bezerem. Gezerem, ay gezerem, ay gezerem. Başımda şalım var, yanağımda halım var. Başımda şalım var, yanağımda halım var. Yeğilmerem acıyam, acıyam. Çiçeklerin tacıyam, tacıyam. Yeğilmerem acıyam, acıyam. Çiçeklerin tacıyam, tacıyam. Uçmaga yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, her delele gezerem. Gezerem, gezerem. Uçmaga yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, her delele gezerem. Ay gezerem, ay gezerem. Uçmaga yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, her delele gezerem. Gezerem, gezerem. Uçmaga yok kanadım, kızıl lale kıradım. Çölü düzü bezerem, her delele gezerem. Ay gezerem, ay gezerem.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel türkünün ardından telefon hattımızda TRT Azerbaycan muhabiri Fatih Avanos var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamlar. İyi yıllar.
Fatih Avanos telefon hattımızda mı şu anda?
Alo. Sesiniz geliyor.
Ben
duyuyorum.
Ben duyamıyorum ama sesim geliyor mu
Alo.
Size?
Ben sizi duyuyorum,
tamam,
evet.
Tamam, şimdi aldım sesinizi. Hoş geldiniz yayınımıza. Bakü'ye bağlandık sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle gerçekleştirilen etkinliklerden bahsetmek istiyoruz. TRT muhabirimizin aktarmasını rica ediyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla 19 Mart'ta başladı etkinlikler. Hani neden 19 Mart erken başlıyor? Biz mi 21 Mart'ta farklı etkinliklerle kutluyoruz? Biraz o detayı da öğrenmek istiyoruz.
Tabii, memnuniyetle. Azerbaycan'da Nevruz hazırlıkları haftalar öncesinden başlıyor. Türkiye'deki cemrelerin yerini Azerbaycan'da çarşambalar alıyor. Nevruz öncesinde 4 tane cemre var. Yani 4 çarşamba var. Su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambaları. İlk cemre suya düştüğünde ilk su çarşambası kutlanıyor. Son cemre suya düştüğünde de toprak çarşambası, il ahir çarşambası kutlanıyor. İşte son çarşamba da nasıl bizde cuma geç diyerek perşembe akşamını tarz ediyorsak, burada da son çarşamba gecesi salı akşamı 19 Mart akşamı olarak kabul edildiği için 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nevruz ateşini yakmasıyla resmen kutlamalar başladı.
Bugün etkinlikler, şimdi 19 Mart'tan bugüne 2 gün boyunca etkinlikler devam etti. Bugün de devam ediyor. Bugün neler yapılıyor?
Tabii yani İlham Aliyev'in Nevruz ateşini yakmasıyla tabii tongallar yakıldı. Her yaştan insan ateşlerin üzerinden atladı. Azerbaycan'da çok güzel gelenekler var. Bayram sofraları kuruldu. Bayram honçası yani tepsisi içerisinde şiriniyat diyorlar. Şekerleme ürünler, yemişler, ne bileyim 7 çeşit yemeğin olmasına dikkat ediliyor bugünlerde. Bu tip güzel sofralarla bayram ziyaretleri yapılıyor. Ve bu gelenek bir haftaya yakın devam ediyor. Başkent Bakü'nün en ünlü meydanı, Fevvareler Meydanı'nda başlamıştı kutlamalar. Hı hı. Ve dalga dalga Bakü'nün ve Azerbaycan'ın birçok noktasında kutlamalar devam ediyor. İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ve Devlet Erkanı ile birlikte resmi bir devlet töreni olarak kutlanıyor burada. En önemli kutlamaların merkezi tarihi İçerişehir'de, Şirvanşahlar Sarayı'nda bulundu. Tarihi İçerişehir'de gerçekleştiğini söylememiz mümkün. Burası hem turistik hem tarihi. Turistik olması sebebiyle ve birçok turistin de bu noktada olması sebebiyle farklı kültürleri Nevruz dolayısıyla turistlerin tanıma fırsatı bulduğunu ifade edebiliriz. Yöresel kıyafetli sanatçılar şehrin birçok noktasında müzik grupları performanslarını sergiliyor ve diğer taraftan panayırlar kuruluyor. Kurulan panayırlarda el sanatları, geleneksel ev eşyaları, ev yemekleri, işte bu pazarlarda kurulan panayırlarda turistlerin ve vatandaşların beğenisine sunuluyor. Bu Nevruz Bayramı'nda bir de özellikle Kösa ve Keçel, yani bize Hacivat Karagöz gibi bir oyun var. Bu oyun da çocukların oldukça meraklı ve ilgisinin olduğu bu oyunlar da birçok noktada çocuklarla buluşuyor diyebiliriz. Halk oyunları ekiplerini söylemezsek olmaz, müzik ve dans grupları performanslarını genellikle İçerişehir ve çevresinde bu performanslarını sergiliyorlar. İlham Aliyev de Nevruz Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı her yıl olduğu gibi yayınlıyor. Mesajında Nevruz Bayramı'nın milletin en derin katmanına nüfuz etmiş şimdiki nesillere yadigar bir gelenek olduğunu söyledi. Niye bunu söylüyor İlham Aliyev? Çünkü 70 yıl Sovyetler Birliği döneminde bu bayramın kutlanması Azerbaycan'da yasaktı. Ancak Azerbaycanlılar hiçbir şekilde bu geleneğini bırakmadılar. Bu geleneklerinden vazgeçmediler, bağlılıklarını da gösteriyorlar. İşte Aliyev bu noktaya dikkat çekiyor. Anneannevi değerlerin kaybolduğu bu dönemde Azerbaycan halkının geleneklerine ve bağlılığına gösterdiğini, ne kadar büyük önem gösterdiğini ifade etti. Son olarak Cumhurbaşkanı Aliyev bayramın her eve hoş vakit, bol sevinç ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Nevruz kutlamaları devam ediyor ama Bakü'de gözle görülür bir nüfus yoğunluğunda azalma var. Çünkü insanlar memleketlerine, kendi şehirlerine gidiyorlar. Sıla-i Rahim yapıyorlar. Hı hı. Ama 27 Mart'a kadar Azerbaycan'da resmi devlet tatili olduğunu, resmi kurumların da kapalı olduğunu ifade edelim. Azerbaycan'da gerçekten bizim gördüğümüz kadarıyla yılbaşından daha ziyade Nevruz Bayramı en önemli bayram olarak dikkat çekiyor.
Fatih Avanoz, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Tüm Azerbaycan'daki kardeşlerimizin, Azeri kardeşlerimizin Nevruz bayramlarını biz de kutluyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Azerbaycan muhabiri Fatih Avanoz telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bahar'ın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de festivallerle kutlandığından bahsetti. Etkinliklere dair detayları aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli hocamız da sohbetimize de kaldığımız yerden devam edelim. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocamız stüdyomuzda. Değerli hocam, Azerbaycan'daki etkinliklere değindik. Tam sizinle de ateş noktasında kalmıştık sohbetimizi. Oradan devam edelim yine kaldığımız yerden.
Ateş Türk kültüründe temizleyicidir. Mesela Zerdüştlerde, Meclisilerde ateş pis ve kirli olarak kabul edilir. Kafir Farsların eski atalarında falan. Ama bizim atalarımız ateşi temizleyici olarak kabul ederler. Özellikle tarihi kayıtlardan mesela Bizans Büyükelçisi Zamarkos Göktürklere elçilik vazifesiyle geldiğinde onu hemen Kaan'ın huzuruna çıkarmazlar. Ateşten atlatarak, ateşin üzerinde tütsüleyerek, o tütsülerden onun temizlenmesini, arınmasını sağlayarak Kaan'ın huzuruna çıkarırlar. Ateş hem temizleyici hem de sağaltıcı, bir takım hastalıklardan, mikroplardan temizlediğine, sağalttığına inanılan bir uygulama. Binlerce yıldan beri bu kutlamanın varoluşu ve devam edişi güzel, sevindirici bir şey. Kültürel süreklilik bağlamında. Türkiye'nin de hemen her yerinde kutlanılıyor. 9 Mart'ta da Hıdrellez'de de bu tür bahar şenliklerinde, mevsimlik bayramlarımızda ateşten atlamayı kutluyoruz. Onun üzerinden o ritüelleri yapıyoruz. Çimler üzerinde yuvarlanmalar var aynı şekilde bahar çimlerinde. O da her türlü işte ağrıyı, sızıyı alıp götüreceğine ve iyileştireceğine inanılıyor. Sabahın erken saatlerinde taşların altına bakarak insanlar gördükleri böcekleri, hayvanları yorumlayarak bir nevi fal tutuyorlar. Böyle uygulamalar da var. O tip uygulamalar da var. Nevruz tabii ki yılbaşı. Şimdi bizim şu anda miladi takvimi kullanıyoruz ve yılbaşımız ocağa dönmüş durumda ama daha önce hicri her yıl değişir. Fakat bizim hicriden başka kullandığımız güneşe bağlı bir de Rumi takvim dediğimiz takvim var ki o bildiğiniz gibi miladi takvimle birebir örtüşür ve yakın zamanlara kadar Türkiye'de vergilerimiz eski yılbaşında yani Mart başında toplanılırdı. Hmm, evet. Dolayısıyla gerçek yılbaşımız bizim 21 Mart'ta kutlanılan yeni gün, Ulus'un Ulu Günü dedikleri Kazakların bu Nevruz'dur. Nevruz günlerinin asıl tarihi kültürel plandaki anlamı böyle. Ben bunlara yeni anlamlar yüklenmesinden bahsediyordum. En son bahsettiğim ırkçılıkla mücadele günü anlamı konulmalı demiştim. Bir başkası da biz her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızı denize kaybediyoruz. Erozyon her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızı alıp götürüyor. Ve biz buna seyirci durumundayız. Devletin bazı memurlarının bununla uğraşmasıyla yetinmeye çalışıyoruz. Oysa Nevruz'a erozyonla mücadele ve ağaç dikme günü gibi bir anlam yükleyip geniş kitleleri bununla harekete geçirmekte fayda var. Bu şekilde bir seferberlikle Anadolu'dan her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağın denize dökülmesinin de önüne geçebiliriz. Devletimiz değişik yerlere bir konferansçı gönderiyor, bir yer ikişer program yaptırıyor. Bu şekilde Nevruz kutladığımızı zannediyoruz biz Türkiye'de. Ben bir halk bilimci olarak bunun yetersiz olduğunu söylüyorum. Bu doğru değil. Yani biz niye Tarkan'ı, niye Türkan Şoray'ı, bunları niye katmıyoruz? Bunlar niye ulusumuzun bugününü kutlamıyorlar? Niye milletçe kutlamıyoruz bunu? Sadece kıyıda, köşede 2-3 tane tedrici uygulamayla geçiştiriyoruz. Öncelikli olarak az önceki Bakü'den bağlanan arkadaşımızın da işaret ettiği gibi bir ya da birkaç günlük resmi bir tatil olmalıdır. Madem kardeşlik günü diyoruz, onları takip etmeliyiz. Onlar gibi bir ya da birkaç günlük resmi bir tatil halinde hayatımıza dönmeli. Son olarak da Nevruz'u güncellerken, ona yeni anlam yüklerken, madem ki geceyle gündüzün eşitlendiği bir gün bugün, o zaman kadın ya da erkek olmanın insan olmada eşitlendiği cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele günü anlamı da yüklenmeli. Yani birileri gelip bizim toplumumuzu eğitecek, birileri gelip bizim insanımızın zihninde farkındalık yaratacak değiller. Biz bu geleneksel binlerce yıldan beri kutladığımız Nevruz'a bu tür yeni anlamlar, güncel anlamlar yükleyerek onu güncellemeli ve millet hayatının tamamını içine alacak şekilde kutlamalara yön vermeliyiz, şekil vermeliyiz. Aksi halde geçiştirmiş oluruz Nevruz kutlamalarını.
Evet hocam, aslında çok farklı alanlara da değinerek Nevruz'a yeni anlamlar katmamızın öneminden bahsettiniz. Sizin de dediğiniz gibi eğer madem Nevruz yeni günse yeni hayat, yeni umut, mutluluk hep bunları çağrıştıran bir sözcük, anlamına da tüm bu yeni ve güzel şeyleri yüklemek gerçekten bizim hayatımızda da yeniliklere yol açar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için ve tüm hem Türkiye'nin hem Anadolu'nun hem tüm Orta Asya'daki kardeşlerimizin Nevruz bayramlarını bir kez daha sizin de vesilenizle kutlamış olduk.
Kutlu olsun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Nevruz'un kültürümüzdeki yeri üzerine değerlendirmelerini aldı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var.
Sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en
Koç Yolları. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Hayvan Sarayı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar ve öncelikle tüm Türk dünyasının ve tüm dinleyicilerimizin Nevruz Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Bu güzel günde, baharın ilk gününde herkesin iyi duygularla dolu olmasını temenni ediyorum.
Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Aslında evet yeni gün diyoruz, güzellikler, umut olsun, mutluluk olsun, huzur olsun diyoruz ama tam da bugünkü konuyla birebir evet. Zıt olayları yaşıyoruz ne yazık ki dünyada. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyada ve özellikle Avrupa'da artan Türk ve İslam fobisi üzerine değerli hocamızın değerlendirmelerini alacağız. Hocam niye böyle oluyor? Neden tam biz dostluk, umut, mutluluk, barış çağrıları yaparken ve tüm Türk dünyası bu çağrıları tüm dünyaya yaparken tam zıttı olaylar neden cereyan ediyor dünyada?
Valla tabii bu 15 Mart hadisesi, evet. Yeni Zelanda'da Christchurch'teki hadise son derece vahim, son derece düşündürücü. Diğerlerinden farklı da değil esasında. Hep evet. Düşündürücü olduğunu, üzüntülü, hepimize üzüntü verdiğini, vahim olduğunu söyleye bunlarla tekrar karşılaşıyoruz maalesef. Fakat şöyle bir durum var yani aslında şimdi neden böyle oluyor diye sorduğumuz vakit genellikle basma kalıp cevaplarla karşılaşırsınız. Derler ki işte efendim 11 Eylül hadiselerinden sonra işte şöyle oldu böyle oldu Avrupa'da Amerika'da İslam düşmanlığı arttı. İşte El-Kaide veyahut işte neyse IŞİD, DAEŞ adını ne koyarsanız koyun. Bu tür örgütlerin yapılanması ve terörü bir araç olarak kullanmaları işte sebebi budur. Öyle deyince bir nevi mazeret yaratmış oluyoruz aslında. Yani bu İslam dünyasından kaynaklanan, İslam dünyası diye bir dünya var mı o da ayrı bir konu da yani şöyle var mı diyorum, var tabii. Fakat kendi içerisinde böyle koordineler hareket eden şey yok. 50 küsur devlet var işte İslam konferansına üye olan. Bunlar farklı devletler, farklı siyasetler güderler. Ama inanç birliği var tabii ki yani. O bakımdan da bir inanç dünyamızın tek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu tür kolaycı cevaplar işte bizden kaynaklanıyor. Tabii biz eğer yapmasaydık hani biz derken İslam toplumunun içerisinden çıkmıştır bu aslında elektriği üzerine çeken yahut işte şimşekleri üzerine çekenler teröristler falan. Hı hı. Böyle dediğiniz vakit karşı tarafa bir mazeret vermiş oluyorsunuz. Halbuki bunun hiç mazereti yok yani ırkçılığın, insan düşmanlığının yani insana düşmanlığın daha doğrusu hiçbir şekilde bir mazeretin evet, olmaması evet. lazım. Gerekçesi olamaz böyle bir şeyin. Yani hiçbir gerekçe birisinin gidip bir başkasının canını almasına yani yeterli değildir. Olmaz böyle bir şey. Kaldı ki Christchurch'te 50 kişiyi birden öldürdü insan yani çıkıp ortada. Ondan sonra bir sürü insan yaralandı. Tabii Allah'tan rahmet diliyoruz ölenlere. Fakat ilk değil, son da değil maalesef. Keşke son olsa. Ama olmayacak diye korkarım. Olmayacak. Şimdi bu Christchurch hadisesinin bir de özelliği var. Şimdi bu caninin silahının üstünde hep Türkiye ile ilgili sözler vardı yazılmış. Ondan sonra Cumhurbaşkanımıza karşı beyanatı var işte o 70 sayfalık şeyinde. İslam düşmanlığı ama aslında içerisindeki Türk en önemli unsur Türk düşmanlığı. Yani evet, bu böyledir. Evet. Bunu iyi görmemiz lazım, iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla tutup da ne inanç ne bileyim yani sistematiğimizi işte suçlu bulalım bu işte. Ne de işte bizden kaynaklanıyor. Biraz kendimize çeki düzen vermeliyiz falan. Bunlar yanlış laflar. Çünkü bu yani senofobik ırkçı yani yabancı düşmanı ırkçı ötekileştirmeci yaklaşım yeni bir yaklaşım değil. Öteden beri var olan bir şey. Bu Özellikle 19. yüzyılın aslında o zamanın ruhundan ortaya çıkmış. Aydınlanmaya rağmen, aydınlanma dönemini yaşamasına rağmen Avrupa'nın bir yandan da böyle farklı bir yola girmiş, bir yan yola girmiş olmasından kaynaklanıyor ki bu işte ırkçılıktır. Ve ırkçılık öyle bir rahatsızlık ki, yani hastalık ki, aslında o toplumları çok rahatsız etmiştir. Ve dünyanın başını da belaya sokmuştur. İki Dünya Savaşı, yani Almanya'dan çıktı biliyorsunuz. Almanya bu işin şampiyonluğunu yaptı İkinci Dünya Savaşı. Ya 12 yıllık dönem içerisinde. Bakıyorsunuz şimdi böyle, demek ki biraz dokulara işliyor da bazı şeyler. Orada da bir sürü hadise oldu. Bir sürü Türk'ü katlettiler. Çok ciddi rakamlar vardır, pek açıklanmayan. Belli bir zaman süresi içerisinde yüzlerce insanın öldürüldüğünü biliyoruz biz. Almanya'da düşünebiliyor musunuz? Yani bunların hepsi Türk değil. Hepsi Türk değil. Saldırıları, yani 170, yüzlerce demeyeyim, biraz fazla abartılı oldu ama 179 kişinin öldürüldüğünü biliyoruz belli bir zaman dilimi içerisinde, böyle 20 yıllık falan bir süre içerisinde, ırkçı motiflerle. Bu çok önemli bir şeydir. Yani şimdi az önce değerli hocamız çok önemli noktalara işaret etti. Bizde bu yok mesela. Bizim kültürümüzde bu ırkçılık yok. Hiçbir zaman olmamıştır. Belki bunu tahrik edenler var maalesef. Maalesef var, yani Türkiye'de de işte bu Türkiye'ye gelen sığınmacılar nedeniyle. Fakat memnuniyetle görüyoruz ki muvaffak olamıyorlar. Yani tahrik olmuyor Türk halkı. fakat işte o Batı dünyasının kültüründe olmaması gereken bir damar bu. Bu damarın nasıl aslında engelleneceği nin çok iyi düşünülmesi, çok üzerinde kafa yorulması lazım. Fakat öyle bir işaret de görülmüyor. Yani sadece palyatif tedbirlerle, işte günlük reaksiyonlarla falan bu işi götürmeye çalışıyorlar ve gitmeyecektir de. Bu artar. Yani birçok ülkede bu aşırı sağcı, aşırı sağcı ve yabancı düşmanı ırkçı akım güçlendi. Yani Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz. Şimdi şaşırtıcı olan Yeni Zelanda'da olmasıdır tabii. Onu orada beklemiyorsunuz orada. Ama bu da bilinçli bir şekilde seçilmiştir. Yani
Avustralya'da olması, olabilir. Camiye olması.
Yani ülke hepsi, olarak da Yeni Zelanda yani öyle çok büyük bir Müslüman nüfusun yaşadığı yer değil. Avustralya'da daha fazla var. Avustralya'da daha fazla var ve Avustralya'nın hükümetleri eskiden beri böyle işte sığınmacılara karşı böyle, hatta sert tedbirler alan hükümetler. Yani oradan beklenirdi belki ama Yeni Zelanda'da, yani orada mesela işte hayvancılıkla daha çok geçiniyorlar. Hatta şakayla söylerler, yani koyun nüfusu insan nüfusundan fazla. Böyle bir yeri seçtiler ve tabii çok da huzursuz ettiler oradaki insanlar ve görüyorsunuz onlar da, yani normal insanlar, tabii normal insanlardan söz ediyorum. Bunu tasvip etmeyen, ne kadar büyük üzüntü içindeler, gidiyorlar oralara çiçek bırakıyorlar falan. Ondan sonra bakın mesela başka bir hadise oldu Utrecht'te. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti kökenli bir Türk. Yani belki de Hollanda vatandaşı, Utrecht'te 3 kişiyi biliyorsunuz maalesef öldürdü. Çok dikkatli bir araştırma devam ediyor. Fakat ilk araştırmalara göre, ilk sonuçlara göre bu kişi, bu kesinlikle tasvip edilmeyen bir eyleme karışan bu kişi, aslında bir aile husumeti nedeniyle eşinin peşine düşmüş, eski eşinin peşine düşmüş. Bizde de maalesef çok yaygın olan bu kadın cinayetleri. Ondan sonra buna engel olmaya çalışan insanları öldürdüğü söyleniyor. Fakat bakıyorsunuz basına, bu da eleştirilmesi gereken bir şey. Gerçi belki haklı da olabilirler, bir şey demiyorum ama sanki böyle yok, o değildir. Bu mutlaka bunun arkasında bir terör motifi vardır, bir teröristtir bu. Bu mutlaka birkaç kişiyi daha falan da gözaltına aldılar. Acaba öyle mi değil mi bilmiyorum ama sanki peşiyle kabullenmiş gibiler. Öyle olursa Öyle olursa Christchurch'teki veya bundan sonraki veya daha önce yapılmış olan işte Müslümanlara, Türklere karşı hadiseleri sanki haklı çıkaracak, ona bir mazeret yaratacak evet. şeklinde bir yayın yapılıyor. Hayret edilecek bir şey. Daha da fenasını okudum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir takım beyanatları oldu bu Christchurch'la ilgili. Ondan sonra şimdi Alman gazetelerinden bir tanesi diyor ki ikinci pozisyondaki kişi yani Cumhurbaşkanı yardımcısı mı artık başbakan yardımcısı neyse Türkiye'ye gidiyor Erdoğan'a haddini bildirmek için. Böyle bir dil kullanılabilir mi? Yani şimdi bakın bunlar hep ya böyle bir şey zaten. Ya. Yani buna güler misiniz artık kızar mısınız evet. ben tabii ya da ciddiye mi almazsınız ama bakınız bunlar tahrik edicidi. Edici şeyler, edici bir söylemin parçaları. Yani Müslümana, Türk'e basının çok büyük şeysi var yani, kabahati var inanılmaz derecede. Böyle bir yayın yapamazsınız. Yani fırsattan istifade şimdi zaten Cumhurbaşkanımıza karşı böyle bir şey yapıyorlar falan sürekli. Ondan sonra orada fırsat geldi hemen onun üzerinden Türk düşmanlığı, onun üzerinden Müslümanlık düşmanlığı. Bu nasıl önlenecektir yani şimdi bunu hatta bir de demokrasinin arkasına saklanıp yapıyorsunuz bunu. Bu demokratça bir tavır tabii ki değil. Evet. Yani. Maalesef.
Evet. Değerli hocam biz de yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. Son cümleler olarak neler söylemek istersiniz?
Vallahi bu güzel bahar gününde, baharın başlangıcında şimdi tüm işte bu bayramı, Nevruz Bayramı'nı kutlayan insanların duymak istedikleri herhalde bu söylediklerim değil benim. Daha güzel şeyler evet. bu. İnsanın içinde daha güzel duyguların oluşması lazım. Doğa uyanıyor. Doğa hepimize bir canlılık verecek. Tüm canlılara verecek. Şimdi böyle yok ırkçılık, işte insan katletmek, öldürmek, düşmanlık falan filan bunların olmaması lazım. Yani insan ömrü kısadır. İnsan ömrü kısa, bu kısa ömürde de bunlara hiç yer olmaması lazım. Olmasın temennisiyle belki yayınımızı bitirelim.
Belki yeni gün yeni evet. umutlara gebe olur ve biz de hep programlarımızı hep böyle yenilikler ve güzellikler evet. üzerine devam evet, ettiririz. Evet. Değerli hocam çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Değerli katkılarınız evet. için. Sevgili dinleyicilerimiz İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı müzikle sonlandıracağız. Ve program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın haftanın son iş gününde tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.